Bayram 30, sayfa 281. Hasan Sökmen, üçüncü viskisinde rahatlamış, dili çözülmüş, kendi kültürünün detaylarını anlatmaktaydı. Selçuk'un bürosunda, yanlarında Ayhan Coşkun'la beraber son el sıkışmalarını kutlamaya oturmuşlar, iş konusu bitince şimdi de mahreme girmişlerdi. Sökeli ne anlatıyorsa diğer ikisi kahkahalarla gülüyorlardı. Hasan Ağa, geniş gövdesini oturduğu koltukta oynatıp biraz daha rahat yerleşirken devam etti. Sakın ha, amanın, sakın ağzınızdan kaçırmayasınız. Ya bu anlattığımı benim çocuklar bile bilmez vallahi. Selçuk gevrek bir kahkaha daha savurdu. Ya ulan Hasan, bilseydim ilk aşkının eşek olduğunu çok düşünürdüm seni ortak yapmak için. Ayhan Coşkun, eğlenmesinin yanı sıra ayrıca patronuna katılmış olmak için de özellikle gürültülü güldü. Ama tebrik ederim seni diye kahkahası gırtlağında devam etti Selçuk. Azmetmişsin, tekniğini iyi öğrenmişsin. Demek bir ayna, bir tuğla, bir elma. Harika ya, harika. Demek öylesine bir ilişki değil. Bayağı çaba harcanıyor eşekle ilişki yaşamak için. Selçuk'la Ayhan'ın gözlerinden, gülmekten yaş gelmişti. Hasan Ağa kendisine çok tabii gelen bu anısını onların bu kadar komik bulması karşısında şaşkındı ama en azından büyük sanayici ortağının anlatılanlardan keyif alması da onu neşelendirmişti. Onları biraz da eğlendirmek niyetiyle hikayesini beslemeye devam etti. Başka türlü tutamazsın eşeği patron. Önüne bir elma koyacaksın ki dursun. Ayna da koyacaksın ki sen ardına geçince arkasındakini bir başka eşek sansın. Peki ya Hasan Ağa, tuğla olmazsa olmaz mı? Ayhan, daha az önce anlatılmasına rağmen takım elbiseli yeni holding ortağının eşek hikayesini canlı tutmak için bilhassa sormuştu. Dedim ya diye cevapladı Hasan Sökmen. Çocuktum ya, boyum yetmiyordu. Yaşadığı tecrübe onun için o kadar olağandı ki cevabı da aynı nispette saf bir anlatımla vermişti. Diğerleri gülmeye devam ederken içkilerinden birer yudum daha aldılar. Hasan Ağa devam ediyordu. Ama babam fena yakaladı. Nasıl? Adam malını anlamaz mı? Fena dayak yedim ha. Eşek sudan gelene kadar dövdü. Sudan gelen senin eşek değildi değil mi? Selçuk içindeki basit ve avam yanı ortaya çıkaran yeni ortağına bayılıyordu. Hangi vardar ile böyle konuşabilir, bu kadar eğlenebilirdi ki? Sonra ne oldu? Ne olacak? O yaz everdiler hemen. Ne? Ayhan adamın evlendirilme sebebine inanamamıştı. Hasan Sökmen cevapladı. Haklılar. Madem kalktı bir tarafın, seni karı paklar dediler. Hemen baş göz ediverdiler. Kızı beğenir miydin bari? Yok patron, soran yok ki. Karın biliyor muydu bu olayı? Bilse ne olacak, bilmese ne olacak? Ya ne bileyim, hani eşekten sonra sıraya girmek fena gelmiştir karına herhalde. Hiç konuşmadık bunu patron. Vallahi duyarsa da sizden bilirim ha. Hadi ulan, kafayı bulup daha kaç kişiyi anlatmışındır şimdiye kadar, kim bilir. Patron, vallahi anlatmadım kimseye, billahi anlatmadım. İlk size anlatıyorum, Kur'an çarpsın. Şşşt, şu eşek hikayene Kur'an'ı karıştırma Hasan, çarpılacaksın. Hasan Sökmen, Selçuk'un kendisine namazın nasıl sevileceği konusunda sorduğu soruyu hatırladı. Daha onu cevaplamaya bile kendisini hazırlamamıştı. Bir de üzerine şimdi bu konu gelmişti. Yerinde doğruldu, genzini temizledi. Tövbe, tövbe dedi. Tövbe de bir daha yapmadın değil mi diye üsteledi Selçuk. Yok patron, ne mümkün. Canım çekse bile yapamazdım. Bu kadar sene sonra bile babamın kamçısının acısı kıçımda. Selçuk bu akşamlık yeteri kadar eğlenmişti. Saatine baktı. Hadi o zaman, geçmiş olsun dedi. Toparlanalım mı artık? Bu sorudan ziyade talimattı. Diğerleri de ayağa kalktılar. Ayhan, ben oteline bırakırım Hasan Ağa'yı dedi. Selçuk elini onun omzuna koyup konuşurken göz kırptı. İstersen otele bırakmadan da şöyle bir güzel İstanbul gecesi geçirt ağaya. Ayhan, misafir ağırlamak bahanesiyle şirket hesabından felekten bir gece yaşayacağı için memnun olmanın yanı sıra Selçuk Vardar'ın gözde ortağıyla bu derece muhabbette olmak fırsatından da ayrıca keyif alıyordu. Belli olmazdı. Bugün Selçuk Vardar, yarın Hasan Sökmen. patron, patrondu. Erkekliğe geçişinde kerhaneye giden de, eşekli olan da onun için aynıydı. Selçuk, onların ardından odasının kapısını kapadıktan sonra bir müddet viski kadehi elinde odasında düşünerek ileri geri turladı. Bahçeye bakan camın önüne kadar gitmiş, geri dönmüştü ki irkilerek durdu. Şeytan, onun masasında oturmuş, bir bacağı diğerinin üzerinde döner koltuğu sağa sola oynatırken sırıtarak ona bakıyordu. "Tebrik ederim," dedi. "Harika yürüyor planımız." Selçuk, yaptığı anlaşmadan dolayı kendisinden o kadar memnundu ki şeytanının bu anın tadını paylaşmasından rahatsız olmuştu. Daha bu hissi duyduğu an diğeri atıldı. "Aa, yok öyle," dedi. "Ben sana söylemiştim. Bu bizim müşterek projemiz. Beni öyle her ihtiyacın olduğunda yanında bulup sonra başarıları paylaşmaktan kaçınman hoş değil." İblis ağır ağır yerinden kalktı ve Selçuk'a doğru ilerledi. Üzerindeki pantolon, gömlek, ayağındaki makosenler Selçuk'un gardırobundandı. "Anlamıyorum seni," dedi. "Hala beni her gördüğünde şaşırarak bakıyorsun. Alışamadın mı? Söyledim sana defalarca. Her şeytancı adımında sen bana ve ben sana biraz daha benzeyeceğiz. Ta ki bir gün tam bir bütün olana kadar. Ben o günü iple çekiyorum. İnan bana, yaşadığın hiçbir zevke benzemeyecek. Kendini gerdeğe giriyor gibi hissedeceksin. Ama bugüne dek yaşamadığın bir hazla." Selçuk, karşısında kendisinin kopyası olarak duran şeytana bakarken aslında onun bu görüntüsünün satıhta olduğunu ve ardında nasıl bir mahlukun bulunduğunu bildiğinden içi ürperdi ama gülümsemeyi başardı. Şeytanın onun kafasından geçenleri okumasından endişe ederek hemen kendini beğenmiş bir neşe tavrıyla sordu. "Nasıl buldun yaptığımı, beğendin değil mi?" Şeytan, aynen onun yaptığı gibi ellerini pantolonun cebine sokup ayakları üzerinde yaylandı. "Tebrik ettim ya demin, zaten onun için buradayım. Harika bir buluştu bu. Ben sağda solda koştururken sen bayağı ilerleme kaydetmişsin. Helal olsun sana." "Ne diyorum ben yahu? Helal kelimesi bana göre bir deyim değil. İşte insanoğluyla çok sıkı ilişki içinde olmak böyle neticeler yaratabiliyor. İnsan gibi konuşmaya başlıyorum ara sıra. Ama bu gerçekten inanarak söylediğim anlamına gelmez. Sen de öylesin ya, anlarsın. Yani sanma ki kazayla sen şeytana dönüşürken ben de pırıl bir insan olacağım. Ben ancak sen olurum." "Ben insanım," diye isyanla çıkıştı Selçuk. "Aa evet, sen öyle sanıyorsun ama değilsin. Eğer seni inandıracaksa yemin bile edebilirim. Sen insan kılığında yarı şeytan olarak dünyaya geldin ve şimdi şeytanlığını tamamlamak üzeresin. Ben de burada sana yardımcıyım. Kendi başına da becerebilirdin. Çok yeteneklisin ama ben senin çalışma ve başarma sürecini kolaylaştırıyorum. Göreceksin, beraber harika bir iş çıkarıyor olacağız ve sen kendin bile kendine şaşacaksın. Cümle alemin şaşacağı gibi. Ben kendimi şaşırtmayı da severim, başkalarını da. Hiç merak etme. Bu duyguyu herkes gibi sen de bol bol yaşayacaksın. Yalnız sana ilk günden beri söylediğimi sakın unutma." "Neydi o? Bu kadar çok şey söyledin ki." "Oo, beyimiz şimdi de beni çok konuşmakla mı suçluyor yoksa?" "Katiyen öyle bir şey demedim ben. Sadece ders verdiğin çok konu var. Hangisinden bahsettiğini anlayamadım az önce. Demek istediğim, ilk günden beri çok üzerinde durduğum şu konu. Hazmederek ilerlemen konusu. Her yaptığını dur bir nefes al, hazmet, etrafındakileri inandır ve kendin de inan. Dinlen, yeni fikirlere tazele beynini ve sonraki adımını at. Yoksa her şey birbirine karışacak. Zira itirazlarını görüyorum. Dur durak sınır tanımıyorlar ve ayakların dolanacak diye endişeleniyorum. Unutma, benim bu uyarılarım seni sevdiğim ve kolladığım için. Senin başarın için yanındayım. Sakın seni yerdiğimi, sana kızdığımı sanma. Ben bunları söylerken. Sadece ayağını denk al. İlerle diyorum. Bana artık kimse kolay kolay bir şey yapamaz." "Onu biliyorum. Zaten ben de sana biri sana bir şey yapabilir demedim. Eğer senin başına bir şeyler gelirse bunun tek sebebi yine kendin olacaksın." "Benim zekama pek güvenmiyorsun galiba." "Karıştırma. Sen zeki değilsin. Sen kurnazsın. Hem de çok kurnaz." Selçuk alınmıştı. Yüzü fena buruldu. "Zekamın farkına varmaman çok enteresan," dedi şikayetle. Sen kurnazlığı zeka zannediyorsun. Gerçekten zeki olup olmadığını, bütün planların tamamlanınca anlayacağız. Şayet sen şu an gerçekleştirmekte olduğun gibi holdingin içini boşalttıktan sonra hem arzu ettiğin zenginliğe ulaşır hem de halen daha bu koca imparatorluğu ayakta tutabiliyor olursan, işte bak, o zaman sana şapka çıkarırım. Ama yok, bir taraftan zenginleşirken, diğer taraftan iş hayatında, aile içinde saygınlığını kaybeder, güveni sıfırlarsan sadece kurnaz olduğunu ispat edersin. Zekamı sana ispat edeceğim, göreceksin. Kaldı ki benim için hangisi olduğunun hiç önemi yok. Beni şu insanların arasına yerleştir, bana yeter. Selçuk bu kadar eleştirilmekten sıkılmıştı. Şeytandan biraz metiye duymak ihtiyacındaydı, konuyu değiştirdi. Yeni ortağımı nasıl buldun? Şeytan, aynen Selçuk gibi genizden şımarık bir kahkaha atıp, bayıldım dedi. Çok güldürdü bizi. Sana bir şey söyleyeyim mi? Sen yanlış bir aileye doğmuşsun. O demode değer yargıları, ahlak anlayışı falan nedir onlar öyle? Gereksiz kaliteler. İyi oldu onlardan kendini sıyırdı. Bak şimdi son karın, son ortağın, son seçtiğin yöneticiler hepsi harika bir takım oluşturdu senin etrafında. Hepsi aynı hamurdan yapılmış. Gerçi senin hamurun farklıymış ama işine giren ruh halletmiş işini. Ruh? Evet. Madde ve mana arsızı bir ruh. Aile hamurunu çamur haline getirir, yeniden yoğurur öyle ruhlar. Bu çok iyi bir şeymiş gibi anlatıyorsun. Şeytan şeytanca gülümsedi. Gayet tabii. Benim için çok iyi bir şey dedi. Sonra birden ciddi bir iş adamı bakışıyla sordu. Söyle bakayım, şu fabrikanın makinelerini yeni ortağına göndermek fikri senin miydi, ortağının mı? Kaçırdım o kısmını. O kafa onda ne arar? Tabii ki benim fikrimdi. Takdir eden bir ifadeyle çenesini kasıp başını salladı şeytan. Aferin sana dedi. Yani demek bundan sonraki üretimden esas ortakların pay alamayacak. Yok canım, onlara da biraz kırıntı atacağım yine. Öyle birdenbire boşaltamam koca fabrikayı. Ama onun için de aklıma bir şeyler gelmiyor değil. Selçuk'un henüz telaffuz etmediği muhteşem fikirleri kafasında gezinirken şeytan onun aklını okumuştu bile. Gözleri hayretle açıldı ama neşelendiği ve heyecanlandığı barizdi. Vay be dedi. İnanılmazsın. Gerçekten inanılmaz. Sen şeytana papucunu ters giydirirsin. Sonra kahkahalarla gülmeye başladı. Neler diyorum ben? Bir an için bana şeytan olduğumu bile unutturdun. Helal olsun sana. Amber'in tablosuna son kat verniği sürmek üzere evden ayrılmaya hazırlanıyordu. Çalışma odasındaki malzemelerin içinden ihtiyacı olan altın varak defterini ve Arap zamkı şişesini aldı. Çantasını açmak üzereydi ki içeriden Berke'nin inlemesini duydu. Anında elindekileri bırakıp odadan çıktı ve sesin geldiği banyoya doğru koştu. Berke duştan çıkmış, bornozu üzerinde, lavabonun kenarlarına tutunmuş, kısa soluklarla ağrısıyla başa çıkmaya çalışıyordu. Amber'in kocasının yüzünü avuçlarına alıp ne olduğunu anlamaya çalışırken telaşla sordu. Neyin var canım, ne oluyor? Berke sancısı sesinde yankılanarak zor cevapladı. Belim, sol tarafta, belimin arkasında müthiş bir sancı var. Sanki bıçaklanıyorum. Miden bulanıyor mu? Evet. İdrar yaparken zorlandın mı? Felaketti. Amber'in rahatlamış baktı. Canım, sen ya taş düşürüyorsun ya da kum döküyorsun. Hatırlar mısın benim taş düşürürken yaşadıklarımı? Bütün septomlar aynı. Emin misin? Benim yaşadığım kadarıyla böyle olmalı. Ama hemen gidip bir röntgen çektireceğiz. Senin işin, Berkeciğim, iş bekler. Hemen gidiyoruz. Az sonra hastane yolundaydılar. Amber'in bir eli direksiyonda, bir eli cep telefonunda Dilfüza'ya o gün gelemeyeceğini izah etmiş, kapamak üzereydi ki aklına bir şey geldi ve ekledi. Ve lütfen Serhat Bey'in dışında odanın kapısını kimseye açma. Rica edeceğim. Evet, buna Murat Bey dahil. Benim tembih ettiğimi söylersin. Berke sancısının arasında karısının bir şeyden rahatsız olduğunu hissetmişti. Sordu. Bir terslik mi var Murat Arkan'la aranızda? Amber'in kocasına gülümseyerek baktı. Hayır canım dedi. Aramızda hiçbir şey olmadığı için terslik de yok. Sadece ben tabloyu sahibine teslim edene kadar odaya kimsenin girmesini istemiyorum. Hiç geldi mi? Berke merakını giderecek soruyu soramadı. Yüzü yeni bir sancıyla kasıldı, soluk almaya çalışırken elini beline koydu. Dişlerinin arasından "Namussuz Meret" diye mırıldandı. "Ah canım, ah canım benim, biliyorum. Süründüren bir ağrıdır. Sen nasıl dayandın sevgilim, hem de kaç kez? Hatırlar mısın? 300 doğurmayı tercih ederim bir taş düşürmeye derdim. Yani doğursam daha mı az acıyacaktı canım?" Amber'in kocasının iki sancı arasındaki şakacılığına gülerken "Evet canım" dedi. "Doğursan daha az acıyacaktı canım." Güneş az ileride ormanla birleşen bahçenin nemli toprağını ve ağaçlarını öpüyordu. Evin alt katını bahçeye açan ahşap platformda Murat Arkan sırtını eve vermiş, uzak doğu işi hasır bir bahçe koltuğuna gömülmüş oturmaktaydı. Açık balkon kapısından dışarıya İtsak Perman'ın kemanından Bach'ın G-minör keman konçertosu yayılıyor, notalar armanın derinliğine doğru yol alıyorlardı. Ormanın derinliğine doğru yol alıyorlardı. Murat Arkan bir eliyle kucağında kıvrılmış yatan Siyam kedisini usul ve nazik dokunuşlarla okşarken diğer elindeki sigarayı ağır fakat şehvetli bir emişle dudakları arasına hapsetti. Sigarasından derin bir nefes alırken başını arkaya yasladı ve gözünü kapayarak müziğin ritmine uyan bir tempoyla dumanını güneşe doğru bıraktı. Huzurlu, kendinden emin ve romantik bir görüntüsü vardı. Bu orman evi kendisini dinlediği, dinlendirdiği özeliydi. İşini, davalarını, müşterilerini, ahlak sorunlarını, insanlığın kaybolmuş değerlerini, hiçbir şeyi düşünmezdi burada. Bu ev, onun kendi iç dünyasını dinlemek, içindeki bilinmeyeni keşfetmek ve dışarıdaki kaostan uzak kendini yenilemek üzere geldiği meditasyon mabediydi. Gökyüzünün beton medeniyet uzantılarından korunmuş, uçsuz bucaksız görüntüsü, sonsuz mavinin altında dört bir yanını kuşatan ormanın derinliği ve bütün bunlara tek başına sahip olduğunu hissettiren yalnızlığı, ona tarifi imkansız bir huzur verirdi. Buraya kimseyi getirmez, bu özelini kimseyle paylaşmazdı. Bir kişi hariç. Unutmayı arzu edip yokluğuna tam alışmışken, dün birdenbire hatırladığı genç kadın. Lal. Bir tek Lal'i getirmişti buraya. 3 yıl önce onunla burada paylaştığı gece, sadece mabedini paylaşması sebebiyle bir ilk değildi. Aynı zamanda hayatında ilk kez kendisi için korkuya kapıldığı zaman dilimiydi. Murat, Lal'le geçirdiği o geceye kadar hayatında hiçbir kadına bağlanmak arzusu duymamış, kadınları şık ve gizemli hayatının süsü gibi görmekten öteye bir ilişki yaşamamıştı. Lal'le karşılaşması, tanışması ve onu davet etmesi hep bir programın parçasıydı ama o harika gecenin sabahında, o kollarının arasında uyandığı için coşku ve mutluluk duymak, sonra tekrar tekrar özdeşerek sevişmek ve geri dönerken hüzünlenmek, hiç hesabında olan şeyler değildi. Bunun izahını yapamamıştı ama bir tek şeyi çok iyi fark etmişti ki aşık olmuştu. İlk kez ve sırılsıklam aşık olmuştu. İşte o zaman korkmuştu. Zira aşık olmak bir kadınla birçok özelini paylaşacağı anlamına geliyordu ki bu hayatında hep korktuğu ve kaçtığı bir yaşam şekliydi. Onun için uzaklaşmıştı hemen. Çıkacağı seyahati öne almış ve bir müddet yok olmuştu. Özenerek seçtiği veda güllerini hatırladı. "Beni affet" notuyla göndermişti. Genç kızdan ise ne bir telefon gelmişti, ne bir mektup. Onunla tekrar karşılaştığı takdirde önünde diz çöküp af dileyeceğini bildiğinden bir daha atlı spora da uğramamıştı. Lal'i unutması hiç kolay olmamıştı. Ve kısa bir süre önce fark etmişti ki zaten olan unutmak değildi. Sadece seçimini haklı çıkaracak mazeretlerini tekrarlaya tekrarlaya kendisini unutabildiğine inandırmıştı. Ofiste Amber'ini ilk gördüğü gün yüreğinin ağzına geliyor gibi olduğunu sanmış, Lal yine hayatına bıraktığı yerden girecek gibi hissetmişti. Selçuk'la bir telefon sohbetinde kuzeninin karısıyla tanıştığını söylemesi ise işleri başka mecraya çekmişti. Selçuk ondan Lal ile ilgili talebine benzer başka bir istekte bulunmuştu. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışı. İtsak Perman. İtzhak Perlman. Bach. Bach.